Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Mart 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Epey bir ara vermek zorunda kalmıştım. Maalesef talihsiz bir kaza geçirdim. Ayağımı pek çok yerinden kırdım. Hala da aslına bakarsanız tam da iyileşmiş değilim ama en azından ağrılarım dindi. Ben de dünya gözlemine devam ediyorum. Ve radyoda da kaldığımız yerden devam etmek istedim. Malum oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor 2022 senesine. Hareketli girdi dünyamız ve Şubat ayının sonunda da Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle belki bambaşka bir dünyaya girdik. Sizlere YouTube kanalından seslenemiyorum çünkü kapatıldı. Maalesef bu çatışmalar sivil kayıplarıyla birlikte hepimizi çok üzüyor. Buraya nasıl gelindi, ne oldu, siyasi süreçler nasıl işledi, bütün bunların elbette nedenleri var. Hiçbir şey durup durduk yerde çılgınca sadece kararlarla olmuyor. Bizim gazeteciler ve gözlemciler olarak yapabileceğimiz de böylesine gelişmeler yaşanmaması için siyasi süreçleri iyi izlemek ve basının sorumluluğu olarak karşılaştırmalı bir biçimde izlemek ve dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Bu önümüzdeki birkaç gün Ukrayna özel dosyalarıyla, yayınıyla diyelim, karşınızda olacağım. Hem Ukrayna'dan yeni gelişmeleri, Ukrayna merkezli diyelim çünkü uluslararası ilişkiler sisteminde çok önemli sarsıntılar yaratmış durumda bu gelişmeler. Size aylardır aslında Minsk anlaşmaları Birleşmiş Milletler'in onayıyla yapılmış 2014-2015 tarihlerindeki Minsk anlaşmalarının uygulanmamasının yarattığı ortamı aktarmaya çalışıyordum. Aslına bakarsanız Rusya Federasyonu'nun zafer için adını verdiği bu ki Moskova bunu bir özel operasyon olarak nitelendiriyor. Batı dünyasında ise bu yaşananların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinin bir işgal ve imha hareketi olduğu öne sürülüyor. Rusya Federasyonu ise Ukrayna'nın tarihsel olarak farklı konumu, Ukrayna'da yaklaşık neredeyse nüfusun 1/3'üne yakın diyeceğim, kimileri 7 milyonla ifade ediyor, Rus azınlık bulunması ve Donbas bölgesinde 2014'teki olaylar ve çıkan savaşın hala bitmemesinden hareketle böylesi bir müdahaleyi gerçekleştirdiğini söylüyor. Sahadan gelişmeler var, aktörler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Tarafların pozisyonları ve hepimizi de umutlandıran bir barış girişimi de görüşmeler, müzakereler de var. Ben ayağımdaki kırıklar nedeniyle aktaramadım sizlere ama şimdi derleyip toparlamaya çalışacağım. 4-5 tur müzakereler yapıldı. Ukrayna yönetimiyle birlikte tabii ki savaş cephesinden haberler hepimiz sosyal medyada görüyoruz. Bu işin sosyal medyaya maliyeti maalesef bir karartma oldu ve tamamıyla tek yanlı gelişmelerin sergilenmesi oldu. Batı'dan bugüne kadar hiç beklemediğimiz bir karartma ile karşı karşıyayız. Özellikle de sosyal medya ve teknoloji devlerini elinde tutan Amerikan yönetiminin tutumuna paralel olarak. Avrupa'nın tavrı, Çin'in tavrı, Rusya'nın açıklamaları, Ukrayna'nın açıklamaları bu krizin çok taraflı resmini sunmaya çalışacağım sizlere. Tabii bütün bu süreç içerisinde Türk dış politikası da öne çıktı. Türkiye tarafsız konumuyla dikkat çekici bir biçimde hem de NATO üyesi olarak öne çıktı ki bugün Moskova'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu demin haberlerde de sıcak gelişmeleri aktarmaya çalıştı arkadaşlarım, radyoda çalışan arkadaşlarım. Antalya'da Mart 9-10 Mart'ta diplomasi forumu vesilesiyle tarafları buluşturmaya çabaladı Türkiye. Gerçekten Batı nezdinde de Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Dosyaları aktarmaya çalışacağım. Özellikle bir özel dosya olarak Batı'nın Ukrayna krizini bugün programın ilk yarısında size gelişmeleri çok taraflı olarak özetledikten sonra Batı politikalarının iki duayen ismi, biri henüz artık yaşamıyor, Zbigniew Brzezinski ve diğeri de Henry Kissinger, vaktiyle bu konuda uyarıları, ortaya koydukları ilkesel çerçeveleri özetlemeye çalışacağım. Bir dosya olarak ve nerelerden nereye gelindiğini anlamak bakımından. Tabii bunun dışında Türk dış politikasında hareketlilik var. Birazdan onları da aktaracağım programın 3. bölümünde. Ankara hem iki önemli konuğa ev sahipliği yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Oradan çıkanları aktaracağım. Yine aynı şekilde çok önemli Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye-İsrail ilişkileri de düzelme ve normalleşme içinde önemli adımlar atıldı. İsrail Cumhurbaşkanı 2007-2008 senesinden sonra Ankara'yı ziyaret eden ilk üst düzey yetkili oldu. O başlıkları da aktaracağım. Orta Doğu'da da tabii ki öne çıkan gelişmeler vardı. O da Irak'ın kuzeyinde Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'e yönelik İran devrim muhafızları ordusunun 12 olduğu söylenen füzeyle ki üstlendiler de saldırısı. Orta Doğu biraz daha az hareketli gibi ama herkesi şok eden Amerika ve hatta İsrail hedeflerinin bir saldırıya misilleme olarak vurulmasıyla ilgili gelişmeler var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Tabii koronavirüs var. Son olarak belki onu söyleyebilirim. Koronavirüs gelişmeleri, bütün bu sıcak gelişmeler bize COVID-19 pandemisini unutturdu neredeyse. Türkiye'de de pek çok yasak kısıtlama kaldırıldı. Dünyada da öyle. Yine aşı tartışmaları var ama benim dikkatimi çeken tabii Çin'de bugüne kadar kontrollü, son derece kontrollü giden Çin'de COVID vakalarının giderek 5000'ler düzeyinde, 3000'ler, 5000'ler düzeyinde seyretmesi. Oradan da kısaca notları eksen süresi itibariyle aktarmaya çalışacağım efendim. Evet, öncelikle tabii Ukrayna sahasındaki gelişmeleri, tarafların pozisyonlarını, son vurguları aktararak başlayalım eksene. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, ilk bölümde Ukrayna etrafında, Ukrayna krizi etrafındaki gelişmeler. Sıcak haber şu anda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Amerikan Kongresi'ne hitabı. Tabii şu an aktaramıyorum, siz şu an gerçekleşiyor ama yarın daha derleyip toplayıp hangi mesajlar verdiğini aktarmaya çalışacağım. Tabii bu krizin başından bu yana bir takım çelişkili mesajları da olduğu bu müzakere sürecine paralel olarak. Ukrayna'nın NATO üyeliği ve Rusya ile yaşadığı gerilimin tarihçesi çok eski aslında. Ama savaşa dönüşmesi ve bunun nedenlerini belki bugünkü krizin çözümü açısından iyi anlamak, idrak etmek de gerekiyor. Çünkü biz geçtiğimiz 30 senede, yani Sovyetler Birliği'nin çözülmesi devrilmesinden sonra oluşan dünya düzeni içerisinde bugüne kadar hep Amerikan müdahalelerini gördük. Çeşitli gerekçelerle elbette Amerikan tarafı da liberal, neoliberal dünya düzenini diğer uluslara benimsetmek. Kimi zaman Amerikalı yetkililerin, başkanların, önde gelen uzmanların ifade ettiği üzere enerji kaynakları, petrol, daha çok Orta Doğu, Afganistan, tabii Yugoslavya'dan başlayan ve Yugoslavya'nın parçalanmasından başlayan bir süreç bu. Bunu biliyoruz. Yani bugüne kadar hep Amerika'nın müdahaleleri ve Amerika'nın savaşlarıyla dünya kamuoyu destekleyici yönde ya da eleştirel yönde gelişmeleri takip etti. Dolayısıyla bir süper güç olarak Amerikan yönetiminin son dönemde özellikle Trump döneminde uluslararası planda verili savaşlarını sürdürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Aslına bakarsanız pek çok çelişki var. Her ülkenin zayıf karnı olduğunu belirtmek gerekiyor. Belki birkaç örnek vermek gerekirse Suudi Arabistan açısından Yemen. Hala devam eden savaşta 377 bin kimi diyor, kimi 400 bin diyor can kaybı var. Bu savaşa Amerikan yönetimi Suudi Arabistan yanında destek veriyor. Gerçi bu Ukrayna krizi işleri biraz değiştirecek gibi gözüküyor. Suudi Arabistan bu Ukrayna krizinin yarattığı tartışmalar eşliğinde Amerikan yönetiminin, Amerikan başkanının telefonlarına çıkmayıp Çin'le Yuan temelli enerji alışverişine meyleden ve Washington'ı kızdıran bir Suudi Arabistan olduğunu belirtmem gerekiyor size. Gelişmeler nereye evrilecek hep beraber göreceğiz. Savaşlara geri dönersek tabii ki Amerika'nın lojistik desteğiyle, güçlü desteğiyle devam eden bir savaş var Yemen'de. Çok fazla da dünya kamuoyunda Ukrayna krizinde olduğu gibi tartışmalara maalesef sebebiyet vermiyor. Alışıldık aslında Amerikan müdahalelerinin herkes için artık sıradan ve normal karşılandığı bir algılar silsilesi var demek gerekiyor. NATO'nun son 30 yıldaki müdahalelerinin gerekçeleri, sonuçları ayrıca tabii ki tartışmaya değer. Ama Ukrayna'ya gelirsek, bu yeni dünya düzeni kimilerinin böyle andığı ya da verili dünya düzenini belki sarsacak nitelikte olduğunu belirtmek gerekiyor. 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıyla düğmeye basıldı. Öncesinde Rusya Federasyonu Ukrayna tarafının Amerika'nın desteğiyle ve silahlandırmasıyla 8 yıldır savaşın devam ettiği Donbas'a saldırıya hazırlandığını öne sürdü ve hatta bu konuda bir takım belgeler de yayınlandı. Yani bunu bir önleyici savaş olarak tanımlıyorlar. Gerekçesini de tabii Donbas'ta aslında 8 yıldır Ukrayna yönetiminden bağımsızlığını ilan etmiş, Rusya'nın 8 yıldır tanımamakta direndiği ve Minsk anlaşmalarının uygulanmasını istediği Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri. Orada Ukrayna'nın devletinin bir varlığı zaten bulunmuyordu. Ama Rusya Federasyonu karşı tarafın Minsk anlaşmasını uygulamamasının sonuçları olacağı yolunda en azından son 3 aydır, daha öncesinde de var, pek çok açıklama yapmıştı. Ukrayna'nın devletlilik halinin tehlikeye gireceği, Ukrayna'nın Amerikan yönetimi tarafından Rusya'ya karşı silah olarak kullanıldığını dile getirdi yetkililer açıklamalarında. Ve sonunda zafer için Z harfiyle simgelenen operasyon başladı. Bu operasyonda bugün artık tabii epey zaman geçti. 24 Şubat'tan itibaren neredeyse 20 günden fazla zaman geçmiş durumda. Tabii bunun tepkiler yaratmaması mümkün değil. En son hafta sonu Polonya başta olmak üzere Çekya yetkilileri yine başkent Kiev'e gittiler ve NATO barış gücü gönderilmesi teklifinde bulundular. Buna tabii Alman hükümeti pek yanaşmış gibi gözükmüyor. En son açıklamaları, NATO personelinin Ukrayna'da Ukrayna'daki varlığına karşı çıktıkları yolunda. Ama tabii Amerikan yönetimi açıkça Ukrayna yönetimini destekliyor ve çok uzun zamandır da silahlandırıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz ve haberlerde de aktarılıyor. Bir yandan sahada sıcak bir savaş var. Donbas'ta Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin de facto olarak 2014'ten bu yana bulundukları sahanın çok ötesinde Donetsk ve Lugansk orduları Rusya tarafından tanındıktan sonra Rusya ordusunun desteğiyle ilerlediler. Güney hattında belirli Mariupol gibi Güney Karadeniz kıyısındaki kentlerde hala bir kısım Ukrayna ordusuyla bağlantılı maalesef burada neonazi Tugay'ı daha çok direnişte öne çıkıyor. Son dönemde Ukrayna ordusuna aslında tamamen monte edilmiş de bir yapı. Karmaşık bir coğrafya Ukrayna. Dolayısıyla tarafları, pozisyonlarını bilmeden anlamanın zor olduğu bir coğrafya. Bir yandan savaş devam ediyor sahada. Maalesef sivil kayıplar devam ediyor. Diğer yandan da Rusya Federasyonu ile Ukrayna yönetimi arasında görüşmeler yürütülüyor. Zelenski kimi zaman NATO niye bizi üye yapmıyor diyor. Kimi zaman NATO bizi üye zaten yapmayacak. Tarafsız olarak Rusya Federasyonu lideriyle görüşmek istiyorum diyor. Tam olarak pozisyonunu doğrusunu söylemek gerekirse ben çok da çözebilmiş değilim. Çünkü farklı konuşuyor. Bugünkü konuşması başta aktardığım gibi nereye evrilecek onu da göreceğiz. Rusya Federasyonu'nun talepleri var Ukrayna'dan. Tarafsız statüde kalması Ukrayna yönetiminin Donbas'taki savaşın da sebeplerinden biri olan Rusça dilini neredeyse bu da biraz pratik olarak imkansız olsa bile Ukrayna çünkü Rusça konuşan çok geniş bir nüfusa sahip bir ülke ama bu konuda yasaklayıcı ya da kısıtlayıcı yasalar çıkartmışlardı. Bunu talep ediyor ikinci devlet dili olmasını Moskova. Kırım'ın ilhakını Kırım'da referandum düzenlenmişti 2014'te Ukrayna'nın bunu tanıması 1954'te Hruşçev tarafından Kırım bölgesi Ukrayna'ya hediye edilmeden önce Moskova'ya bağlıydı hatırlamak gerekirse. Tabii asıl Rusya için önemli olan aşırı milliyetçi ve neo-nazi diyelim. Çünkü Banderistlerin mirası maalesef 32 yıllık bir modern ulus devlet olan Ukrayna'da hala yaşatılıyor. Ve Rusya'nın denazifikasyon diye andığı bir süreç. Bunun özel operasyon olarak nitelendirilmesi de bundan kaynaklanıyor. Özellikle Ukrayna'da son dönemde Banderistlerin ve neonazilerin yüceltilmesine ilişkin yasal çerçeve çıkartılmıştı. Bunun da kaldırılmasını istiyor ve tabii Ukrayna'nın belki kimileri Finlandiyalaştırma, kimileri Avusturya örneklerini veriyor. Silahsızlandırılması bir çeşit tampon bölge yeni dünya dengelerinde. Müzakereler devam ediyor. Son olarak en son turda Avusturya tipi bir tarafsızlık vurgusu yapılmıştı olabilir mi şeklinde ama Ukrayna tarafının bunu reddettiği anlaşılıyor. Batı'da tabii Rusya ordusunun Donetsk ve Lugansk ordularıyla birlikte çok yavaş ilerlediği ve başarısız olduğu yolunda da analizler var. Doğrusu askeri uzman değilim ve tek kaynaktan bilgilendirme olduğu için gerçekten sahadaki durumun tam olarak ne olduğunu anlayabilmek çok kolay değil. Dolayısıyla askeri durumla ilgili notları sınırlı tutacağım. Bilmediğim için, bilmediğim bir konuda da yorum yapmak istemediğim için, yeterince yapan var diye düşündüğüm için. Zelenski'nin kongre konuşmasını yarın vereceğiz ama NATO'ya üye olmayacağımızı kabullenmemiz gerekiyor vurgusu yaptı kendisi son olarak. Peki o zaman neden böyle bir savaş veriliyor sorusu tabii ki gayet meşru bir soru haline geliyor. Rusya Federasyonu'na gelince Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna topraklarından Rusya'ya bir tehdit algılaması içerisinde olduklarını dile getiriyor. Amerikan yönetiminin Trump döneminden başlayarak 90'lardan bu yana küresel silahsızlanma mimarisinin kilit anlaşmalarından geri çekilmiş olması ve Ukrayna'yı silahlandırması Rusya açısından büyük bir sorun olarak algılanıyor. Rusya'ya yönelik olası bir saldırganlık için ortak kültür tarihinin bulunduğu ve çok azımsanmayacak Rusça konuşan Rus nüfusun bulunduğu toprakların bunun için kullanılmasına izin vermeyeceği görüşü dile getiriliyor. Amerikan yönetimi ise enteresan bir biçimde egemenlik haklarından yola çıkarak bu meseleye yaklaşım sergiliyor. Birazdan özel dosyaya geçtiğim zaman bu konuda Amerikan dış politikasının duayenleri olan Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski'nin daha önce yaptıkları, ortaya koydukları görüşleri de birazdan aktaracağım sizlere. Dolayısıyla tabii bugüne kadar hep ulus devlet çerçeveleri içerisinde özellikler yaratılmasını talep eden pek çok ülkede Irak Savaşı sonrası işgalle mesela Kürdistan bölgesel yönetimini ortaya çıkartmış. Tabii Irak Anayasası'nda Amerikalılar yazmıştı, hatırlamak lazım. Daha çok kimlik ve etnik kimlikler, mezheplere vurgu yapan Amerikan ve Batı dünyasının Ukrayna söz konusu olduğunda bu çok parçalı yapısını tek bir egemenlik içerisinde görmek istemesi tabii burada dikkat çekici bir husus. Temel tezlerine tam zıt diyebiliriz. O zaman neden böyle? Neden Donbas'taki daha çok Rusça konuşan Rus azınlığın haklarını da Amerika Birleşik Devletleri tıpkı başka ülkelerdeki azınlıklar gibi korumak istemiyor diye bir başka meşru soru da ortaya çıkıyor. Bu krizin tabii savaş sahasında bedelini ödeyenler siviller. Hiç kuşku yok buna. Bir an önce bu çatışmanın sona ermesi ve tehdit algılarının iki tarafında bir şekilde teskin edecek şekilde çözülmesi gerektiği ortada ya da sivillerin yaşadığı sıkıntıların ancak bu şekilde çözülebileceği ortada. Rusya Federasyonu ordusunun güçlü bir ordu olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Amerikan yönetiminden ve dünya çapında bir takım özel paralı askerlerin desteğini alsa da Ukrayna'nın daha zayıf pozisyonda olduğunu da biliyoruz. Ama bu sahada durumu kimi zaman değiştiremeyebiliyor. İki taraftan da kayıplar olduğunu burada altını çizmek gerekiyor. Tabii daha çok sosyal ağlarda Ukrayna tarafındaki kayıplardan bahsediliyor. Savaşların kaçınılmaz sonucu elbette, maalesef öyle. Ama Rusya Federasyonu ise askeri tesisleri hedef aldığını, ancak Ukrayna ordusu içerisindeki özellikle banderist neonazi unsurların sivil yerleşimlerin içine girerek ve sivilleri tehlikeye atarak hareket ettiğini savunuyor. Geçtiğimiz günlerde pazar günü maalesef resmin öbür tarafında Donetsk'te, yani Rusya tarafından tanınan yapının bulunduğu Donetsk'te sokak ortasında sivillerin arasında Tochka-U füzeleriyle bir katliam yapıldı. 23 kişinin hayatını yitirdiği, pek çok yaralı bulunduğu belirtiliyor. Ama bu da maalesef Batı basınında yeteri kadar yer almadı. Sadece tek taraflı bir anlatı söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten özellikle sosyal ağlar, Amerikan merkezli teknoloji şirketleri karşı tarafın yanıt niteliğindeki tezleri, iddialarına hiç yer vermeme, yani Suriye Savaşı'ndakinden de farklı olarak tamamen karartma yöntemini seçtikleri için ortada koskoca bir bilinemezlik çıkıyor. Ne, neden, nasıl yaşanıyor sorularını tabii ki birileri sormaya devam ediyor efendim. Buradaki tabii bu hafta içerisinde neonazi faktörü özel bir dosya yapacağım ama çünkü gerçekten maalesef Donbas çatışması boyunca ben 2018 senesinde bizzat Donbas'a giderek kendim cephe hattını da dolaşmış bir gazeteci olarak tanıklık etmiştim. Akşam saat 10'da sokağa ki görece daha düşük yoğunlukluydu ama sokağa çıkma yasakları, geceleri Ukrayna ordusunun ateşi altında uyuduğumuz günleri hatırlıyorum. Tabii bütün bunlarda maalesef Ukrayna ulus devlet kimliğine özellikle son yıllarda bir şekilde belirleyici olan neonazi faktörünü hesaba katmak gerekiyor. Elbette Ukraynalılar için Naziler benzetmesi asla asla ve kat'a yapılamaz. Bunun koskoca bir halkın böyle nitelendirilmesi söz konusu değil. Ancak silahlı bir güç olarak devlet aygıtının içine Nazi unsurlarının yerleştirilmesi maalesef büyük bir sıkıntı oluşturuluyor. Bunun bir örneğini Ukrayna'da yayın yapan Kanal 24 muhabiri bu Rusya müdahalesiyle ilgili yaptığı yorumda dile getirdi. Holokost'un mimarlarından Adolf Eichmann'dan bir alıntı yapıp Rusya'ya karşı Ruslara yönelik katliam çağrılarını yaptı. Rus halkının tüm çocuklarının katledilmesi gerektiğini söylemeye vardırdı. Maalesef batıdaki yorumcularda da son günlerde korkunç bir histeri olduğunu belirtmek gerekiyor. Hitler'i aklamak, Yahudi soykırımı, Holokost'un müsebbibi olan Ziklon B gazıyla Yahudileri gazlamış olan Hitler için o kimyasal silah kullanmadı diyen bir takım Atlantik Konseyi uzmanlarının tweetleriyle sosyal medya şoke olmuştu geçtiğimiz günlerde. Böyle gerçekten çok acayip bir durum içerisindeyiz. Yabancı savaşçılar aynı şekilde ki geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna topraklarına paralı askerler ve yabancı savaşçıların özellikle de aşırı sağcıların yanında savaşmaya girmesine izin vermeyeceklerini, bunun demilitarizasyon sürecinin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık 180'e yakın yabancı paralı askerin vurulduğu bir de saldırı, Yavorovski askeri poligonunu Rusya eğitim merkezlerini vurmuş durumda. 180'e yakın can kaybı orada giden yabancı savaşçılardan geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Ukrayna sahasında yine biyolojik, kimyasal tehdit, hatta nükleer tehdide de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü özellikle de Çernobil nükleer santrali etrafındaki çatışmalar ki sonradan Ukrayna ordusuna bağlı bir takım aşırı sağcı birliklerin büyük ölçüde Rusya kontrolüne geçmiş olan santrale bir sabotaj hareketi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı. Bütün dünyayı ve hepimizin yaşamını etkileyen unsurlar. Biyolojik laboratuvarların Ukrayna topraklarında Amerikan yönetimi tarafından kurulmuş olan laboratuvarların ortaya çıkması bu krizde de ayrıca dikkat çekici. 1990'lardan bu yana süren süreçte aslında denetimden de geçmiş Rusya Federasyonu elindeki biyolojik silahları yok ettiğini ama Amerikan tarafının hala yok etmemiş olduğunu dile getiriyordu. Victoria Nuland bu biyolojik laboratuvarları kabul etmek durumunda kaldı. Tabii bunların Suriye sahasındaki sahte sahnelemelerle kullanımı Ukrayna topraklarında da böyle bir tehlikenin barındığını vurgulamak herhalde bu noktada gerekiyor efendim. Altını çizmek lazım. Böyle tehlikeler var özellikle. Kimin yaptığını bilemeyeceğimiz bir biçimde bir tehlike var. Evet, dünyaya baktığımızda tabii protestolar var. Özellikle Batı'da dediğim gibi Batılı kaynaklardan tamamıyla bilgilenmenin söz konusu olduğu yerlerde gösteriler düzenleniyor. Fakat bu gösterilerin Rusya devletinin de dışında alenen ırkçılığa varması ve Ruslara karşı olarak formüle edilmesi çok çok dikkat çekici. Daha önce böyle bir kriz Amerika'nın çok müdahalelerini gördük ama Amerikalılara yönelik böyle bir şey bizzat Amerikan halkını hedef alan bir algılar silsilesi zerk edilmemişti maalesef. Rusya'da da protesto gösterileri düzenlendi. Bunların gözaltılarla sonuçlandığına dair sosyal medyadan görüntüler var. Çoğunun idari cezalar alarak serbest bırakıldığını barış yanlılarının görüyoruz. En son Rusya Devlet Kanalı'nda çalışanlardan Mariana Ovsyannikova aynı şekilde yayın sırasında böyle bir gösteride bulundu. Kendisi gözaltına alındı. Tabii sorgudan da geçirildi. Bir müdahale olağanüstü bir koşullarda gerçekleşiyor. 4000 lira ve 10 gün kamu cezası ile 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı haberi geldi. Dikkat çekici bir başka not. İtalya'da Galileo Galilei havaalanında işçiler Ukrayna insani malzemesi diye uçağa yükletilmeye çalışılan bir kargonun silah ve mühimmat olduğunu anlayınca yüklemeyi reddetmişler. Tabii krizin çözümü Ukrayna'nın silahlandırılması mı, yoksa Ukrayna içerisinde bir barış ve Rusya Federasyonu ile birlikte bir şekilde bir barış şamı ulaşılması, bu önemli. Ama bütün bunları tartışabileceğimiz maalesef sağlıklı bir ortamda bulunmuyor. Bu koşullarda teknofaşizmden bahsettim ama hakikaten inanılmaz, Twitter'da sadece tek taraflı bir bilgilendirme, geri kalan taraflar sürekli uyarılar çıkan mesajlar atılıyor. Böyle bir algoritma yaratılmış durumda. Ve öyle ki mesela Harkov'da Ukrayna'daki aşırı sağcıların Donetsk'e yaptığı saldırılar Harkov'da Rusya ordusu tarafından yapılmış gibi sunulabiliyor. Çok sayıda örnek var bu konuda. Çatışmaların iki tarafı olduğunu belki unutmamak gerekiyor. Instagram, Facebook, Meta şirketi, artık sahibi Meta biliyorsunuz, nefret söylemi kurallarını değiştirdiler ve şiddeti teşvik eden, Ruslara karşı şiddeti teşvik eden bir dil kullanılmasına izin verdiler geçtiğimiz günlerde. Sonra geri adım attılar ama ne kadar geri adım attıkları biraz tartışılır. Bu tabii çok önemli. Devlet yapıları ve egemen unsurlar değil, bir halkın hedef alınması gerçekten çok üzücü ve teknoloji devlerinin de böyle bir şeye önayak olmaları, ırkçılık çağrıları yapılmasını desteklemeleri, Batı'nın bugüne kadar dile getirdiği değerler sistemi düşünüldüğü zaman çok trajik bir görünüm sunuyor. Bunu da eklemek istiyorum size. Bu konuda tabii Suriye çatışmasını da unutmamak gerekiyor. İlk bu çatışmanın hızıyla haberler öyle bir yayılmıştı ki herkeste bir takım algılar oluşmuştu. Ancak daha sonra cihatçı unsurların yarattığı yıkım da ortaya çıkınca bu görüşler değişmişti. Evet, şimdi tabii bütün dünyadaki yansımaları Amerikan yönetiminin, artık Biden yönetiminin Ukrayna politikaları, Ukrayna'ya sürekli silahlandırma ve Rusya Federasyonu'yla müzakereli bir çözüm adeta bulmamasını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılıyor. Bununla da yetinmeyerek Joe Biden, artık Amerika'da tabii Rusya Federasyonu'yla böyle bir çatışma ortamına girilmesi Avrupa'nın derhal yaptırımları devreye sokmasına yol açtı. Çok ağır yaptırımlar. Bütün batılı şirketler Rusya'daki yatırımlarına son verdiler. En semboliği McDonald's'ın 32 yıllık şubesini kapatması olarak verildi ama büyük şirketler, Rusya bankalarına yatırımlar, şirketlerin notlarının düşürülmesi, pek çok gelişme yaşandı 20 günden fazla süre içerisinde. Tabii Rusya Federasyonu büyük bir coğrafya. Hem Avrupa'ya enerji başta olmak üzere ham madde sağlamakta öne çıkan bir ülke. Dolayısıyla çok sayıda tartışma var, yaşanıyor Avrupa'da önümüzdeki dönemde. Bunları da ele alacağız. Bir tek Fransa'nın biraz daha farklı tutumunu görüyoruz. Aslına bakarsanız burada Avrupa içerisinde bir stratejik özellik tartışmaları açılmış durumda. Çünkü Amerika'nın desteklediği politikaları uygulamanın ve Minsk Anlaşması'nı öldürmenin Ukrayna'ya bir bedeli oldu ve bu bedelden en çok da yaklaşık 2,5 milyondan bahsediliyor Ukraynalı Avrupa'ya akmak durumunda kaldı. Yeni bir göç dalgası Avrupa'da yaşandı. Bunların daha çok daha derinden tartışılacağı zamanlar eksik olmayacak. İşin Türkiye dış politikası açısından bu resmin Türkiye dış politikasına etkileri büyük. Çünkü yakın zamana kadar Erdoğan yönetimini çok sert eleştiren Batılılar NATO içerisinde Türkiye'nin önemini yeniden bir kez daha keşfetmiş gözüküyorlar. Antalya'da 9-10 Mart'ta diplomasi forumunda bu daha da net olarak ortaya çıktı. Türkiye bu krizde tarafsız bir tutum almış gibi gözüküyor gerçekten. Hem Ukrayna ile ne Rusya ile dostluğumuzu bozamayız tutumu sergiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna yönelik hamleler hem Antalya'da hem sonrasında devam ettiriliyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabii Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA, SİHA desteğiyle ilgili tartışmalar da var ama öte yandan Batı'nın yaptırım politikalarına Ankara'nın uymaması da yine dikkat çekici. Bu noktada bugün Moskova'da Sergey Lavrov'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmesi oldu. Ki Türkiye'yi yakından ilgilendiren sahada Mariupol'da 100'den fazla Türk vatandaşı sıkışmış vaziyette. Özellikle de Türkiye'nin de yaptığı açıklamalardan sözünü ettiğim bu neonazi güçler, Azak, Tugay'ı nedeniyle bunların çıkamadığı, diğer sivillerle de ilgili böyle bir kriz var tabii ki. Yine Türk vatandaşları için koridor açılması ve çıkartılması konuşulmuş gözüküyor. Çavuşoğlu'nun Moskova'daki açıklamalarında tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı ve çabalarını sürdürdüğünü anlıyoruz efendim. Tabii bir de İsrail aynı şekilde bu konuda arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Rusya ile özel ilişkileri var. Putin'le görüştü İsrail Başbakanı Bennett ve hem Ukrayna ile hem tabii Rusya ile özel ilişkileri olduğunu anımsatmak gerekiyor bu noktada İsrail'in. Ve Çin faktörü, Çin tabii geleneksel tarafsızlık politikasını devam ettiriyor. Ama öte yandan da Ukrayna dosyasının Rusya için hassas olduğuna tarihsel referanslarla atıf yapması Çin'in çok önemli. Amerikan yönetimi Çin üzerinde çok yoğun bir baskı kurmuş durumda. Ama Çin yaptırımlara çok belli noktalarda yaptırımlara başvuruyor. Onun dışında yaptırımlar konusunda Amerikan yönetiminin baskılarına direnen bir pozisyon alıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Askeri yardım talep ettiği öne sürüldü Rusya'nın Çin'den. Bu yalanlandı. Hep Batı kaynaklı bir takım yorumlardan bakıldığı zaman resim ne kadar tam olarak anlaşılabilir bilmiyorum. Rusya da yalanladı. Çinliler de yalanladılar ve en son Roma'da pazartesi günü Jake Sullivan'la Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi'nin görüşmeleri oldu. Bu görüşmede de Çin'in geleneksel tarafsızlık tutumunu sürdürdüğünü vurgulaması belki önemli. Yine aynı şekilde iki tarafında yani Rusya'nın da güvenlik çıkarlarını sağlayacak bir çözüm bulunması ve bu sorunun karmaşık tarihsel kökenleri olduğunu vurgulaması. Aynı zamanda tabii Tayvan sorunu var Çin'in de biliyorsunuz. Milliyetçi Çin aslında Tayvan'da da Çinliler yaşıyor ve Amerika Tayvan'ı da Ukrayna gibi silahlandırıyor. Bir yandan tek Çin politikası devrede ama çok karmaşık bir dosya. Böyle bir çerçeve şu an çizebiliriz. Tabii Rusya içerisinde bütün bunların yankıları da var. Bunları da önümüzdeki günlerde daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Ama şimdi özel dosyamızda ben size Batı'nın tutumunu çok kısa özetlemek istiyorum. Bir tek not olarak Rusya lideri son sahadan gelişmeler bakımından açıklama yapıyor şu sırada Zelenski Amerikan Kongresi'nde konuşurken. Ukrayna'yı işgal planı Rusya'nın bulunmadığı, askeri harekat dışında bir seçenekleri kalmadığı ve Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olarak Rusya'ya tehdit oluşturma riski bulunduğu ve askeri harekatın planlandığı gibi gittiğini Putin dile getirmiş durumda efendim. Şimdi özel dosyaya geçelim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli. Nelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Batı Ukrayna'da savaşın çıkmasına destek mi verdi? Bu durumun buraya gelmesi, madem Zelenski NATO üyesi olamayacağımızı biliyoruz dedi. Neden Ukrayna'da böyle bir çatışma çıktı? Ukrayna'nın tabii Sovyetler Birliği'nin 70 sene parçası olan liderler yetiştirmiş bir ülke olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Bu kriz yeni değil aslında. 2004'te bir turuncu devrim, o liberalleşmenin liberalleşme dalgası varken turuncu devrim gerçekleşmişti. 2010 senesinde sandık kurulduğunda daha dengeli diyelim, tamamen Rusya yanlısı Yanukovic, sadece Rusya yanlısı demek mümkün değil, Avrupa ile de ilişkileri geliştirmeye çalışmıştı ama 2010'da sandıktan o çıkmıştı. Ama 2014'te işler değişti. Amerika'nın çok aktif bir biçimde rol oynadığı meydan darbesi gerçekleşti ve Yanukovic devrildi. Ukrayna ile ilgili çok fazla tartışma yapıldı. Avrupa'nın en yolsuz ülkesi olduğu, Batı'da Ukrayna'nın neonazi problemi gibi başlıklar atıldığı bir süreçte yaşandı ve Donbas'ta da 2014'te Kiev'deki darbeyi kabul etmeyen Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinde bir direniş başladı. O günden bugüne savaşın devam ettiğinin altını çizmek gerekiyor öncelikle. Ama bu savaş çok fazla belki sizlerin önüne gelmedi. Dolayısıyla biz ancak gösterilenleri görebildiğimizi unutmamakta fayda var. O süreçte işte Minsk anlaşmaları imzalandı ve bugün de o Minsk anlaşmaları Birleşmiş Milletler onaylı, yani uluslararası hukuk olmasına rağmen uygulanmadı. Ukrayna devleti içerisinde özerklik vurgusuyla Donetsk ve Lugansk'a yapılmıştı bu anlaşmalar. Tabii Kırım yoktu. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz filosunun bulunduğu Kırım hariç böyle bir çerçeve vardı. Ukrayna yönetimi bunu uygulamadı. Şimdi ben tekrardan bu konuda çok Batı'da daha realist düşünürlerin analizlerine kimi zaman yer veriliyor ama ben iki önemli Amerikan dış politikasının duayeninden bir aktarım yapmak istiyorum size. Henry Kissinger kendi bloğundan 2014 senesinde Ukrayna ayakta kalacaksa eğer köprü rolü oynamalı uyarısı yapmıştı. Ne Rusya ne Batı diye bir formül, hatta Finlandiya formülünü anan oydu. Dikkat çekici olan uyarıları arasında bu yazısında, 2014'te bloğunda yayınlanan yazısında, ilkbaharında daha henüz Donbas'ta çatışmalar yeni başlamışken ve Odessa'da maalesef bu neonazilerin katliamlarında pek çok insan yakılmışken yazılmış, kaleme alınmış bir yazıydı bu. Kissinger burada Batı Ukrayna'nın Rusya için yabancı bir ülke olarak asla kabul edilmeyeceğini anlamalı. Kievan Rus diye anılan bu coğrafyanın yüzyıllardır onların parçası olduğunu anlamalı diye Kissinger yazmıştı. Avrupa Birliği'nin bürokratik bir genişlemenin bu sürece katkıda bulunmayacağını anlaması gerektiğini belirtmişti Kissinger. Kissinger yine aynı şekilde Ukraynalılardan bahsederken karmaşık tarihe ve çok dilli yapıda bir ülkede yaşadıklarını belirtmiş. Nüfusun, Kırım nüfusunun %60'ının Ruslardan oluştuğunu ve Hruşçev tarafından Kazaklarla anlaşmanın 300. yıl dönümü nedeniyle Ukrayna'ya hediye edildiğini, ondan önce Moskova'ya bağlı olduğunu anımsatmıştı Kissinger. Doğu büyük ölçüde Ortodoks, Batı, Ukrayna'nın batısı büyük ölçüde Katoliktir. Çoğunluk Rusça konuşur. Ukrayna'nın bir kanadının diğerine hakim olma girişimi eninde sonunda iç savaş ve parçalanmaya yol açacaktır ifadeleri var Henry Kissinger'ın. Hakikaten Amerikan dış politika duayeni olarak ne kadar öngörülü olduğunu burada görüyoruz. Burada tabii hem Amerika'nın da müzakere pozisyonunu, aynı şekilde Rusya'nın da tamamen Ukrayna'nın kendisine bağlı olması pozisyonu tutmaması gerektiğini, Putin'in şeytanlaştırılmasının bir politika olmayacağını Henry Kissinger bu yazısında, bu birinin yokluğu için bir mazerettir diyerek ifade ediyor. Putin'in de şikayetleri ne olursa olsun diyor, askeri dayatma politikasının yeni bir soğuk savaş üreteceğini anlaması gerektiğini yazısında dile getiriyor. Tüm tarafların güvenlik çıkarlarıyla uyumlu bir yaklaşım. Diyor ki Ukrayna NATO'ya katılmamalıdır diyor Henry Kissinger bu yazısında. Ukraynalılar kendi iradeleriyle hangi hükümeti seçeceklerini belirlemekte özgür olmalıdır ama akıllı Ukrayna liderleri uzlaşma politikasını tercih etmelidir. Uluslararası planda Finlandiya ile karşılaştırılabilecek bir duruş sergilenmelidir. Rusya'ya karşı kurumsal düşmanlıktan dikkatle kaçınılmalıdır diyor Amerika'nın dış politika duayeni Henry Kissinger bu yazısında. Ne hakikaten çok öngörülü. Bunların reçeteler değil temel ilkeler olduğunu ama tabii bu yolla çözüme ulaşılamazsa yüzleşmeye doğru hızla sürükleneceğini vurguluyor. Dikkat çekici diğer yazı Brzezinski'den, Carter dönemci, bir Carter döneminde 1977-1981 yıllarında ulusal güvenlik danışmanlığını yürütmüş. Yine o da Henry Kissinger gibi Amerikan dış politikasının bir başka duayen ismi. O dönemde yine 2014'te kaleme aldığı yazı, pardon onunkisi Deutsche Welle ile söyleşi, bir iç savaş riskinin bulunduğunu dile getiriyor. Batı'nın da Rusya'nın da tavizler vermesi gerektiğini dile getiriyor kendisi. Ama o dönemde tabii 2014'te Yanukovic iktidarının devrilmesi söz konusu. Karşılıklı tavizlerle Ukrayna'ya Avrupa'nın mali yardımıyla ve ilişkileri rayına oturtulmasıyla, Yanukovic'in istifasının sağlanmasıyla orta formül bulunması gerektiğini dile getiriyor. Ve o da diyor ki Ukrayna'nın yapıcı bir uzlaşma bağlamında iç ve dış politikaları Finlandiya'nınkine biraz benzer olacak bir ülkeye dönüşmesini tasavvur edebilirim diyor. Aynı şeye vurgu yapıyor. Bugün bu yapılmadı. Bugün neden buraya gelindiğini aslında belki de en iyi Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski, kendisi biraz Rusya Sovyetler Birliği karşıtlığıyla daha doğrusu tanımlanan bir isim, uyarılarına bakarak anlamamız mümkün efendim. Onun için özel olarak aktarmak istedim. Biz yorumcular, gazeteciler önümüzdeki süreçleri izleyip, siyasi süreçleri izleyip nereden nereye nasıl gelindiğini aktarmakla mükellefiz. Evet, şimdi son bölümde dünya haberlerine bir de göz atmak istiyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeleri nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Ukrayna dosyası epey vaktimizi aldı ama dünyadan özellikle Türk dış politikasının bu süreçte öne çıkan birkaç başlığını aktarmak istiyorum size kapatırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i ağırladı. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da 2 saat görüştüler. Özellikle Türk-Yunan ikili ilişkileri, güncel jeopolitik resim, tabii Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi bu başlıklar arasındaydı. Son dönemde ilişkiler malum Doğu Akdeniz meselesinden tutun da Kıbrıs'a uzanan pek çok Ege'deki sorunlar nedeniyle gerilmişti. Dikkat çekici bir biçimde daha sonra verilen mesajlarda pozitif gündem, iletişim kanallarının öne çıkartılması, ilişkilerde iyileştirme vurguları, Ege sorunları, terörle mücadele, göç meselesi dile getirildi. Tabii bu uluslararası planda krizli ortamda önemli bir başlık, buradan nereye ilerlenecek, önümüzdeki dönemde bunu tartışmaya devam edeceğiz. Bir not da tabii Yunanistan Başbakanı Mitsotakis hemen arkasından pazar günü yapıldı görüşme, pazartesi koronavirüs testi pozitif çıkmış, bunu da not etmek istiyorum. Türk dış politikası açısından ikinci dikkat çekici gelişme 9-10 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaret. 2007 senesinden bu yana en üst düzeyde ziyaret oldu bu baş başa heyetler arası görüşmeler. Özellikle de İsrail ile Türkiye arasında enerji işbirliği öne çıktı. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı da İsrail'e gidecek. Bu işbirliğinin enerji konusunda fırsat olduğunu dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin meselesinde Türkiye'nin tutumunu, iki devletli çözüm tutumunu anımsattı. Antisemitizmi de eleştirdi. Ve özellikle de Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir cephe oluşmuştu. Bu EastMed forumu vesilesiyle İsrail, Mısır, Filistin, Ürdün, Fransa, İtalya'nın da bulunduğu forumdan Türkiye dışlanmış gözüküyordu. Ya da böyle bir algı vardı Ankara'da. Ankara'da bizsiz bu işler olmaz diyordu. İşte İsrail'le hem ikili ilişkiler bağlamında hem de belki enerji işbirliği ve Türkiye'nin tabii Amerikan Kongresi'nde bir takım zorlukları var. Bundan kaynaklanacak şekilde yeniden normalleşmeye başlaması uzun süredir büyükelçilerde yok. Bir türlü de atanmadı. Ben yayınlarımda konuklarımla konuşmuştum bu meseleyi, İsrail-Türkiye ilişkilerindeki sıkıntıları. İsrail basını temkinli yaklaşmış gözüküyor her ne kadar ama yeniden bir şekilde Erdoğan'ın son dönemde pek çok komşuyla ilişkileri normalleştirme hamlesinin bir parçası olarak Türkiye'yi yeniden kilit aktör kılmaya çalıştığı değerlendirmeleri öne çıkmış gözüküyor. Bir başlangıç, iyi bir başlangıç deniliyor. Tabii Isaac Herzog'un İsrail'de sembolik bir makamda oturduğunu, Cumhurbaşkanı olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama öte yandan da uzun süredir yapılmayan bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerin daha da ilişkilerde trafiğin daha da artacağını öngörmek mümkün. Ve Orta Doğu'dan başlık, hafta sonunda Amerika'nın Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de başkonsolosluğu ve çevresindeki yerleşim yerlerini hedef alan füze saldırısı. 12 füze atıldığı söyleniyor. İran üstlendi, devrim muhafızları üstlendi ve İsrail'in yapmış olduğu son saldırılara bir yanıt olduğu şeklinde açıklama yapıldı. Tabii Irak'ta soruşturma ekibi oluşturma kararı alındı. Amerika saldırıyı kınadı. Özellikle Kürdistan 24 televizyon kanalında bulunduğu Amerikan Başkonsolosluğu'na yakın bölgede bu hasar meydana geldiği belirtiliyor. Tabii İsrail'de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sürekli saldırılarla hedef almakla eleştiriliyordu. Bir de Irak üzerinden devrim muhafızlarının böyle bir hamlede bulunması Orta Doğu'dan verilen bir mesaj olarak algılandı. Fakat bir yandan şunu da son olarak belirterek bitirmek istiyorum. İran'ın nükleer dosyası Viyana'da, yine Rusya ve Çin'in de katkılarıyla Amerikalılarla dolaylı müzakerelerin sona geldiği yaklaşıldığı söyleniyor ama tam da bir sonuç çıkmış değil. Tam da bir Ukrayna krizi varken çok dikkat çekici bu anlaşmanın nereye evrileceği, bunu da ayrıca işlemek gerekiyor. Belki son not olarak Britanya ile İran arasında bir anlaşma 2016'da casusluktan tutuklanan hem Britanya'nın hem İran'ın vatandaşları olan isimleri bırakması karşısında İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarını Britanya'nın iade etmesi. Bu taze bir haber. Orta Doğu sahasında da çok şeye gebe olduğunu belki belirtmek mümkün. Evet, ilk özel ekseni bugün burada bitiriyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Yine Ukrayna'dan yeni dosyalarla, dünyadan diğer haberlerle yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday.
your shelter dimly lit. Take some wool and learn to knit, 'cause it's a long day. Tomorrow never comes until it's too late. You'll hear a whistling overhead. Are you alive or are you dead? It's only Thursday. Feel the shaking of the ground. A million candles burn around. Is it your birthday? Tomorrow never comes until it's too late. Oh, that shelter is your home, a living space you have outgrown. It's only Friday. As you come out to the light, can your eyes behold the sight? It must be doomsday. Tomorrow never comes until it's too late. Ain't it funny how men think they made the bomb, they are extinct. It's only Saturday. I think tomorrow's come, I think it's too late. I think tomorrow's come, I think it's too late.
Eksende dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.